Ayrım 28.
Bir keresinde Kuzguncağ gelip olay çıkartmış. Annem o gün Karacaahmet'e dua etmeye gittiğinden evde yokmuş. Bakkal Musa ve fırıncı Sefer onu bir taksiye bindirip geri yollamışlar. Beni çok yoruyor, sinirli ve hırçın bir yanımı ortaya çıkartıyordu ve ben bu yanıma hiç alışkın değildim. Sınavların yoğun olduğu dönemlerdi ve kafamı kaldıracak vaktim yoktu. O ise başka bir sevgilim olduğunu sanıyor ve buna şiddetle inanıyordu. Hatta tıp fakültesine gitmiş, Meriç'i bulmuş, haftalardır görüşmediğimizi öğrenince Meriç'i rahat bırakmıştı. Bu kızla senin nasıl bir ilişkin olabilir ki beni sorguya çekmek için okula gelsin diye ağlamaklı sormuştu Meriç. Sen öyle bir kızın elini bile tutamazsın. Bu gibi durumlarda bütün erkeklerin söylediği yalana sığınmıştım. Abartıyor, kendi kendine gelin güvey oluyor işte. Sevdiğini mükemmel sanan bütün kadınlar gibi Meriç de bana inandı. Aliye'den nasıl kurtulacağımı bilmiyor, açıkçası ondan çekiniyordum. Dengesizliğinin sınırı konusunda tamamen umutsuzdum. Ama hiç beklemediğim kadar çabuk bitti her şey. Onunla son kez bittiğini anlatmak için buluştum. Kibar ve arkadaşça davranmakta kararlıydım. Bazı ilişkilerin yıpratıcı olduğuna dair kırıcı olmamaya çabalayan nutuklar atıyordum ki sözümü kesti. Tamam, kendini üzme. Ben terk edilmeye alışkınım. Yaşam bana tokat vurmak için fırsat kaçırmaz. Kalkıp gitti. Hoşça kal bile demedi. Demeli miydi sanki? Daha sonra uzun süre görüşmedik. Fakat aldığım duyumlar feci yüzücüydü. Uzun süredir aktif olarak uyuşturucu bağlantılarına karışmış olduğu söyleniyordu. Bir şirkette çalıştığı falan yalandı. Gözaltına alındı, sonra kanıt yetersizliğinden serbest bırakıldı. İntihardan son anda kurtarıldığını duydum. Ne yalan söyleyeyim, hiçbirinde yanına gidip elini tutmak istemedim. Ne içimden geldi ne de cesaret edebildim. Onun dengesizliğinden ürküyor, hatta korkuyordum. Aliye'nin kendisini yok etmeden tedavi edilmesi gerekiyordu. Yıllar sonra ada onu bulup getirdiğinde toparlanmış ve sakin görünüyordu. Bunun yalnızca bir görüntü aldanışı olduğunu o zaman anlamamıştım. Üçüncüsü, bazı hafta sonlarında çalıştığım Pervin Gökay'la ve Bürkan'ın moda tasarım atölyesinde tanıştığım bir manken kızdı. Sempatik ve alımlıydı. Şimdilik yalnızca küçük defilelere çıkıyor, ileride ünlü bir model olmayı düşünüyordu. Düşlediği rol için fazla duygusal ve sempatik olduğunu düşünüyordum. Ayaküstü sohbetlerde canlı, sevinç dolu haliyle beni küçük mutluluklara boğuyordu. Bir gün pat diye kahve içmeye davet etti, ben de kabul ettim. Önceleri yalnızca birlikte yiyor, eğleniyorduk. Küçük öpüşmeler ve kucaklaşmalar. Bir gün ortak bir arkadaşımızın evinde sevişmeye başladığımızda bekariyetimi bozmadan yapalım dedi. Şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. Babam mankenliğe izin verdi ama her istediğinde bekaret kontrolüne götürmek şartıyla. Üzüntüden içim ezildi. Bu çifte standartlı ahlak anlayışı, bu iki yüzlü dürüstlük beni kahretmişti. Hemen giyinip onu da giydirdim. Ağlayarak özür diliyor ve benden gerçekten hoşlandığını yineliyordu. Birkaç kez daha buluşup konuştuk. Sonra babasının da onayladığı varlıklı bir iş adamıyla evlendi. Yakınlarda Pervin Gökay hınzır bir gülümsemeyle onun ikiz çocuk doğurduğunu fısıldadı kulağıma. Ne diyorsun Tuna? Hı? Annem yüzünden yalnızca annelerin çocuklarına baktıklarında görebilecekleri güzellikleri bulmuş olmanın mutluluğuyla bana bakıp gülümsüyordu. Ne kadar zamandır benim iç konuşmalarımın bitmesini bekliyordu, tahmin edemedim. Su ister misin yavrum diye sabırlı bir sesle yumuşacık sordu. Yok, sağ ol derken toparlanmaya çalışıyordum. Bak oğlum, ada artık kendi hayatını kurdu sayılır. Senin de öyle bağlandığın başka biri yok, bildiğim kadarıyla. Meriç diyorum, Meriç, hiç istemeden, şartlar sebebiyle, başka biriyle evlenmeden diyorum. Anne, ne olur gelme üstüme. Tamam, haklı olabilirsin ama evlilik öyle bir şey ki ısmarlama olmuyor işte. Hem ne? Hem evlilik beni korkutuyor. Bağlılık sözü vermek, ömür boyu aynı kişiye bağlı kalmak. Kim tutabilmiş bu sözü? Hiç aldatılmadığına ve aldatmadığına inandın mı Zübeyde Hanım? Konuyu değiştirerek annemden kurtulacağımı sanmıştım. Ama o kararlıydı. Kızmadı bile. Bilmiş gülümseyerek yüzüme baktı. Eğer çok sevdiğin birisi söz konusuysa onu incitmeye kıyamazsın Tuna. Üzerine titrersin sevdiğin insanın. Bunu sen yıllardır zaten yapıyorsun oğlum. İçimi çektim. Fakat Sesi birden titredi, koyulaştı. Bu dünyada yaşamayı en çok hak eden Aras'ın gidişinden beri o ömür boyunca verilen sözlerden sıtkım sıyrıldı oğlum. Bir işe başlarsın, yolunda gitmesi için uğraşırsın, farklı yollar denersin, dürüst olursun ama hala yürümüyorsa zorlayamazsın çocuğum. Asla zorlayamazsın. Sesi titredi. İyice sendeledi. Yere düşüp paramparça olacakken toparlandı. Acıyla başa çıkabilecek kadar tanışmıştı annem. Sen adayı nasıl seviyorsan Meriç de seni öyle ümitsiz seviyor Tuna. Ada kadar zalim olmak istiyorsan devam et. Ama sen sevecen uyumlu bir insansın. Bu kıza işkence etme artık. Anne, haksızlık ediyorsun. Ada sırf Aras'ın anısına böyle davranmak durumunda kalıyor. Kalktı, bir eliyle saçlarımı okşadı kısacık. Ben yatmaya gidiyorum. Allah rahatlık versin. Huzur, barış versin. Allah hayırlısı neyse onu versin evladım. Dualarım seninle Mavi Tuna'm. Çekti gitti. Gerçekten de beni oturma odasında yüzlerce soru çemberine sıkıştırıp gitti annem. Kendimi görücü usulüyle evlendirilecek kurbanlık koyun gibi hissediyordum. Sıkıntıdan boğulacak gibiydim. Annem bal gibi haklıydı. Haklı olmasa da kalkıp odada dolaştım. Sonra pencerenin önüne dikilip karanlıkta kalmış köşkte bir ışık görebilmek için uğraştım. Yoktu. Sıkıntıyla yeniden dolanmaya başladım odada. Sonra aniden dedemden kalan ceviz camlı komodinin önünde çakılıp kaldım. Vitrinde bir şey beni orada tutuyordu. Küçük, gümüş bir şamdan etrafına sarılmış yeşil bir kurdeleyle en öne konmuştu. Birisi bize gümüş bir şamdan getirmişti ve hayrettir annem bu haberi bana söylemeden edebilmişti. Şeytan dürttü. Kapağı açıp şamdanı aldım. Hoş, ince bir işti. Şamdanı alınca hemen arkasına dayanmış kart da yere düştü. Eğilip kartı aldım. Sevgili Zübeyde teyze, henüz ilk maaşımı almadım. Ama ilk paramla size bir şey almak geldi içimden. Sizin gibi bir annem olmasını ne çok istediğimi hep anladınız. Sonunda ne olursa olsun ben sizin kızınız sayılırım. Daima sevgi ve saygıyla. Kızınız Meriç. Dudaklarıma sevecen bir gülümseme, boğazıma bir türlü yutamadığım bir tükürük takıldı kaldı. Hiç farkında olmadan gümüş şamdanı okşamaya başladığımda ah Meriç ah diye inlediğimi işittim. Komedinin camlı kapağını kapatıp yatmaya gidecekken gözüme o taş takıldı. Yıllar önce onu ilk gördüğümde konuştuğu küçük beyaz taş, adanın bana ilk armağanı olan o konuşan taş. Gözlerimi taşa bırakıp kör olarak odama döndüm. Beni senden koru. Ellerimde bir göz taşı, gözlerim boş gidiyorum. Ne bileyim bir damlanın böyle deniz olduğunu. Şaştım mavi bir fal gibi açılınca önümde. Can Yücel. Tıpkı eski günlerdeki gibi ada. Baylanda kup griye yiyerek. Arka bahçe de açılmıştır belki. Ah Mabel'cim, ah bu senin iflah olmaz romantikliğin, nostaljin ve ah bu benim... Seninle. Telefonun öbür ucundaki incecik bir iç çekiş yükseldi. Biraz havada kaldı ama fazla dayanmadı, yere düştü. Ah bu senin ne ada diye sinirli sordum. Benim sana karşı iflah olmaz zayıflığım elbette. Tamam o zaman. Yarın saat 10'da baylanda bekliyorum. Kadife kabanlı, miyop gözlüklü, siyah kıvırcık saçlıyım. Ancak dikkat edilirse utangaç mavi gözlerim olduğu anlaşılacaktır. Umarım beni tanırsınız. Aa deli misin Tuna? Ben sabahın 10'da nasıl Kadıköy'de olurum ya? Taksim'den Asya'ya geçmek en az 1,5 saat alır sabahın o vaktinde. İnsaf yani. O zaman sizin istediğiniz bir renkte ceket giyeyim. Belki böylelikle tanırsınız beni. Öğleden sonra olsun Mabel'cim, ne olursun. Öğleden sonra 2 saat dersim var ve bilmem hatırlar mısınız ama hocalar ders asmazlar. Hem benim öğlen sonrası renkte kabanım yok ki. 11'de tamam mı? Tamam. Görüşürüz hocam. Sen yine kahverengi kadife kabanını giy. Maviş gözlerine pek yaraşır. Elveda kumralada. Eyvallah Mavi Tuna. Deli miyim neyim? Bu kadın bana ne zaman Mabel'cim dese ben sevinçten eriyor, çikolata fabrikasında kaybolmuş çocuk gibi heyecan çığlıkları atıyorum. Adrenalin artıyor, o günüm güzelleşiyor ve hiç büyümemiş olduğum keyifli hüznünü yaşıyorum. Onu göreceğim her seferinde sevgilisiyle ilk kez buluşacak en erken delikanlı heyecanları pır pır pır. Onu ilk gördüğümdeki 5 yaş oğlan çocuğu büyülenişi. Vay be! Gördün mü bak, diyor yanaklarımdan öperken. Başında siyah bir bere, üstünde siyah angora bir pelerin, boynunda şair dayısıyla ikizlediği bordo bir atkı vardı. Şeftali kokulu bir parfümle içimi ısıttı. Burnu buz gibi yanağıma değdi. Gördün mü bak, daha arka bahçesi açılmamış baylanın ve ben bu tozlu dar iç salonu hiç ama hiç sevmiyorum. Sesinde ve yüzünde sabahları erken uyanamayan insanların sinirli mahmurluğu, küçücük bir alevle hırçınlığa patlayacak uyku açlığı vardı. Böyle durumlarda hiç ilişmemek gerektiğini bilerek bu şahane kadını seyrettim. Pelerini çıkartıp boş bir sandalyeye koydu. Üstüne de torbaya benzer çantasını attı. Yakası kahverengi güderi, siyah spor bir ceket giymişti. Bu benim onun için tasarladığım bir modeldi. Annesi diktirmişti. İçinde fıstık yeşili balıkçı yaka bir kazak vardı ve ben onun yarım kollu olduğundan emindim. Kuzey Amerika'daki bir dükkanın bu model kazak stoklarını eriterek yıllarca rengarenk bir üniforma olarak hep onları giyecekti. Giysilerde tek düzelik bilinçli seçilen bir yolsa bunun altında kendini cezalandırma güdüsü aramak gibi bir saplantım vardır. Ayrıca sabah sabah kup griye yenilir mi, yani Mabel, diye homurdandı. Öyle olmasına bir saat kala gülümseyerek ona bakıyordum. Tanrım, bu kadın olmasaydı dünyam ne kadar boş, eksik ve yapayalnız kalacaktı. Onsuz bir Kuzguncuk, Üsküdar, bir İstanbul, onsuz bir Türkiye, dünya, bir evren düşünebilir miydim ben? Düşünmüş müydüm hiç, olmuş muydum yokluğunda? Onun bana kattığı incelikler ve sürprizlerle dolu sevinç, yürek ağızda heyecan, umut edebilme enerjisi, yitirme korkusuyla uyarılma hali. Sürekli bir çıldırmış durumu, daimi yüksek kalma yorgunluğu, hiç bitmeyecek oluş sevinci, aldatılmayacağına inanmak masumiyeti, ortada kalmak tedirginliği ve yeniden ona dönüş güveni. Bunları toplu halde bu kadar uzun süre hangi kadın bir erkeğe yaşatabilmiştir? Bir mucizenin bu kadar yakın ve sürekli olabilmesi ayrı bir destan konusu sayılmaz mı? Böyle sırıtarak beni seyredeceksen çekip giderim Mabel, dedi öfkeli bir çocuk sesiyle. Uykusunu alamamıştı, yapardı. Tıpkı eskisi kadar mutluyum burada şu anda, diye fısıldadım. Romantik serseri seni, dedi çabucak yumuşayarak. Gülümseyince baylanın kasvetli iç salonu ışıdı. Garsona iki espresso kahve ısmarlayıp başımızdan savdık. Söyle bakalım Mabel, bu acelen nedir? Tam işlerimin yoğun olduğu kışın ortasında ve sabahın köründe çığlık çığlığa beni buraya neden çağırdın? Nedir şu çok önemli mesele? Çok acil, ivedi ve acele bir konu. Umarım öyledir. Yoksa canını okurum, bilmiş ol. Açıkça söyleyeyim Mabel, benim aklım fikrim uykumun içinde yarım kalan düşlerimde ha. Hem ajansın fotoğraflarını yarın teslim etmem lazım. Sergiye de az kaldı. Uf, ne çok iş var, yetişecek be. Ama bunların tam ortasında Mavi Tuna telefon edip imdat ada deyince akan sular duruyor tabii. Niye? Çünkü bu böyledir. Herkesin zaafları vardır yani. Beni senden koru ada, dedim pat diye. Bu tamamen onun tarzıydı. Benden hiç beklemiyordu. Şaşırdı, kaldı. Toparlamasını bekledim. Bir paket Camel sigara çıkarttı. Türkiye'ye kesim dönüş yaptıktan sonra Kuzey Amerika'da bıraktığı tütüne yeniden başlamıştı. Bir süre sigara paketini seyredermiş gibi sol elindeki deve resmine baktı. Sonra kuşkuyla yüzüme döndü, süzdü beni. Güzel bir vuruştu Mabel, dedi gülümseyerek. Bakar mısınız, burada sigara içilebiliyor mu? Elinde espresso fincanlarıyla masaya yaklaşan garson böyle bir soruyu hayatında ilk kez duymaktan şaşkın baktı. Elbette, dedi alay edilmiş olduğunu sanarak. Çok abartılı bir hareketle atılıp adanın sigarasını yaktı, çapkınca gülümsedi. Meriç mi, diye sordu ada sigarasını içerken. Biraz o, biraz annem ama asıl ben. Uzanıp elimi tuttu, elleri buz gibiydi. Tuna, dedi kederli bir sesle. Tuna, biliyorsun. Bildiğim şey neyse onu duymak için bekledim. Boşta kalan eliyle sigarasını ezercesine sıktı. Emel gibi içine çekti tütün dumanını. Sen benim için sandığından çok daha önemli ve değerlisin. Bu hep böyle oldu, hep de böyle olacak, dedi. Elini avuçlarımın içinde tutup ısıtmaya çalışıyordum. Yüzüne bakamıyordum. Ağır ağır sözcükleri başka cümlelerin içinden tek tek ayıklayıp yan yana dizer gibi konuştu sonra. Sen hiç kimsenin olamayacağı kadar çok şeyimsin benim. Yüreğimde sana ayrılan yer herkesinkinden büyük. Yalnızca bir arkadaş, bir kan kardeş, bir sırdaş, bir çok yakın dost değil, bir büyük sevgisin sen. Yanında sonsuz şımarabileceğim ve hala kaybetmekten korkmayacağım tek kişi. Yani biraz annem, biraz babam, hatta hiç görmediğim dedem, belki hiç doğmayacak oğlum, sonra daimi hayranım ve tabii dokunulmamış sevgilim. Sen benim masumiyetimsin Tuna. Benim en yakınımsın. Aslında belki öbür yarımsın. Bütün bunlar ne demek anlıyor musun? Gözlerimi yumdum. Söylediklerini kana kana içtim. Ama hala susuzdum. Çünkü duymak istediğim sözcük yoktu saydıkları arasında. Gözlerimi açtığımda ağladığını gördüm. Bunu sana hiç söylemedim ama çekinerek bekledim. Kumral gözlerinden aceleyle dökülen yaşlar kumral yanaklarından yuvarlanıyordu. Sen aramızda hep bir engel olduğunu sandığın arasın, hiç olmadığı ve olamayacağı birçok şeyimsin benim. Sen olmazsan, bunu bilmelisin, sen olmazsan çok eksilirim ve artık buna dayanamam Tuna. Elini çekti, yüzünü sildi, yorulmuştu. Başını eğip mırıldandı sonra. Bütün dünya bana ihanet etse, dünyadaki herkes birbirine yalan söylese ve dahi galaksiler arası kolektif bir depresyon yaşansa, herkes sarsılsa, diz çökse, yere düşse bile ben ayakta kalabilirim. Çünkü benim mavi Tunam, benim Mabel'im var ve o farklıdır. İçini çekti. Üzerinde deve resmi olan sigara paketiyle oynadı. Ve tabii dünyanın tanıdığı en bencil kızım ben. Sustu. Artık konuşamayacağını anladım. Beklediğimin aksine kendini fena hissettim. Sabah sabah kızı buraya çağırıp üzmüştüm. Yoksa bunu yapmayı planlamış mıydım ben? Biriyle birlikte bir yaşam kurmak için yıllarca bekleyip ve artık hiçbir engel olmadığını düşünürken, asıl engelin insanın kendisi olduğunu anlaması feci acıtıyor dedim ve şaşkınlıktan küçük dilimi yuttum. Bu önceden özenle düşünülmüş bir cümleydi ve sevdiğim herkes üzerine yemin ederim ki biraz öncesine kadar bunu düşünceden haberim yoktu. Aşkın her çeşidi acıtır demişti ya o adam. Allah kahretsin, hep haklı olmak zorunda mı bu Doğan Gökay? O sırada bizim garson tepemize dikilmiş, nefretle bana bakıp yanımdaki kadını ağlatan zalim erkeğe gözleriyle kin kusuyordu. ''Bir kahve daha ister miydiniz?'' diye sordu adaya şefkatli maço bir sesle. Önündeki kahveye daha dokunmamış olduğunu ayrımsayan ada burnunu çekip yüzünü kağıt peçeteyle kuruladı. ''Ya çok iyi olurdu. Sıcak taze bir espresso getirir misiniz?'' Toplu yerde ağlamak, gülmek konularında hiçbir kompleksi olmayan adının bu rahatlığından kişisel yakınlık payı çıkartan garson sırıttı. Hemen hanımefendi. Seni sık sık düşündüm Tuna, özellikle yurt dışındayken. Seninle nereye kadar gider, nasıl gideriz diye ama ne? Ama hep korktum. Delisin sen, neden korktun, neden korkuyorsun? Seni yitirmekten Mabel. Elimi sürdüğüm her şeyi yitiriyorum. Sevdiğim şeye yakınlaşırsam kaybediyorum onu. Kahveniz afiyet olsun, sigaranızı yakayım. Garson benim kahvemi tazelememiş, üstelik yüzüme pis pis bakmayı da ihmal etmemişti. İyi, tamam, herif bana gıcık olmuştu, ne yapayım yani? Hayır, hakkımda çıkartılan uğursuz kız söylentilerini alıp giymedim üstüme ama çok küçüktüm ve bunlardan fena etkilendim. Öyle zamanlarım oldu ki Mabel, arası ben öldürdüm diye inanmaya ve kahrolmaya başladım. Gerçekten inandım buna ben. Hatta şu solaklığımın uğursuzluğuna bile takacak kadar tırttığım oldu Tuna. Hala gelir gider bu zamanlar. Yapma da, hadi bırak bunları diye geveledim. O gece, o son gece bir bilsen Tuna yine ağlamaya başladı. Ada ben seni bildiğinden, sandığından ve hatta düşünebileceğinden daha çok seviyorum. Ve artık ağlamanı istemiyorum, tamam mı dedim elini uzatarak. Başka bir şey ister miydiniz? Kurtarıcı garsonumuz tepemize dikilmişti yine. Hesap diye bağırdım. Parmağıyla bir geri zekalıya gösterir gibi masada duran hesap pusulasını gösterdi. Burada hesap kasada ödenir dedi. Doğru, bunu unutmuştuk. Bizim aşkımız imkansız bir aşk Tuna dedi ada. Garsonla aramda geçmekte olan aptalca diyaloğu hiç duymamış, hatta garsonun varlığından bile habersiz bir sesle. Bu aşkın sürmesi tek bir koşula bağlı. Garson tipimizden ayrılmıyordu ve ben adamı boğmak için bir kaşık su bile istemiyordum. Biz bir araya gelmemeliyiz Mabel. Bu çok saçma ada diye isyan ettim. Artık ben garsonun masamızın çevresinde uyduruk işler yaratarak bizi dinlemesini umursamıyordum. Bu söylediğin şey ancak filmlerde ve romanlarda olur. Oysa biz canlıyız. Bak ben kanlı canlı genç bir erkeğim ve sensizlikte soluksuz kalıyorum. Hadi gel, şimdi sevişelim de sen başarabilir miyiz sanıyorsun Tuna? Diye heyecanla bağırdı ada ve garson o zaman gitti. Şaşırıp kaldım. Evet, karşımdaki kızı iyi tanırdım ve o böyle bir cümleyi söyleyebilirdi. Ama böyle şimdi ve bana. Aşkı günlük yaşama indirirsek yok ederiz, her şeyi bitiririz, herkes gibi oluruz. Birbirimize kızmaya, öfkelenmeye, daha kötüsü birbirimizi eksiltmeye ve sıradanlaştırmaya başlarız. Aras, o yaşasaydı belki çoktan ayrılmış ya da boşanmıştık ya da ne, çıldırtma adama da. Bilmiyorum, ondaki aşırı kararlılık, gözü karalık beni hep baştan çıkartırdı ve belki de sırf inadına ayrılmazdık. Ona hep aşıktın sen, dedim kırık ama anlayışlı bir sesle. Neden anlayışlıysa? Bir kadın her erkeği farklı sever ve her kadın bir yaşamda pek çok erkeği birden sever. Biliyor musun, kadınların başka şansı yoktur Tuna. Çünkü erkekler yine bir sigara yakmaya davrandı. Elinden aldım sigarayı. Son söyledikleri içimde düşünürken uzun gezintiler yapacağım engin bir deniz gibi uzanmıştı önümde. Ama benim kaderim o son sözcükle kilitlenmişti. Çünkü erkekler ne, diye sordum. Çünkü erkekler sürprizsizdirler. Şaşırdım. Erkeklerin en çok yönlüsü bile monotondur. Bu yüzden asıl çok eşliliğe gereksinen kadınlardır. Çünkü cinsel çeşitlilik ihtiyacı insanı öldürmez ama duygusal yetmezlik öldürür. Üzüldüm. O bütün erkeklere dahil edilmek ne pis bir yüktü. Bilenler bilir. Erkek milletinin yetişkin olmayan kişiliği, kaba güç eğilimi, kadın aklına düşmanlığı ve uçkur düşkünlüğü gibi evrensel sakatlıklarından nasibimi almamak için ne kadar eğitilmiş olsam da aynı kategoriye her sokuluşumda içim ezilir, kalbim kırılır. Ah canım, benim bir tane babelim, sen elbette farklısın. Evet, çok farklıyım ve sen o yüzden benim imkansız sevgilim olmaya bayılıyorsun. Kalk gidiyoruz. Hemen şimdi bana gidiyoruz. Dur, delirme hemen ada. Benim dersim var 2 saat sonra. Ben seni dersine yetiştiririm ama bunu şimdi, bugün yapmalıyız. Niye ada? Sesinde duyacağım yanıtı, bende yaratacağı heyecan ve biraz korkuyla titreyişler vardı. Gidip sevişeceğiz Tuna. Tanrım, bu çıldırmış gibi tepinen benim kalbim mi de bedenimden ayrılıp tek başına bir beden oldu yoksa? Kolumdan çekerek beni sürüklemesine, kasaya bir tomar para bırakmasına ve garsonun kıskanç bakışlarına hiç direnmeden peşine takıldım. Elden düşme yerli arabasına nerede, nasıl bindik, emniyet kemerini ne zaman taktık ve Cihangir'e nasıl vardık bilmiyorum.